İklim için bir iklim adaleti güncesi.
Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.
Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil.
Efendim herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Can Tombil.
Ben Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Desteği için de dinleyicimiz Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz. Ve iklim için programımıza başladık. O kadar konuştum, dilim takılmasın diye durdum ama gene takıldık, kusura bakmayın. Galiba orman yangınlarından bahsederek bugünümüzü açıyoruz.
Evet, yani her tarafta, dünyada da, yağmur ormanlarında, yani Amerika kıtasında da, Afrika kıtasında da, Türkiye'de de ve başka yerlerde de, Yunanistan'da da var, Avrupa kıtasında da var.
Sibirya'da var.
Yani Sibirya'da, Alaska'da Kuzey Kutbu'nda var. Yangınlardan geçilmiyor ama bu özellikle Amazon'la ilgili tabii çok ciddi bir kriz boyutu aldığını söyleyebiliriz.
Dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde alanın yandığı evet. Söyleniyor. Çok muazzam bir korkunç büyüklük.
Yani şey birini dikkate getirdi BBC'den. Özellikle Can getirdi onu. Angola'da ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Amazon bölgesinden, yani Bolivya, Peru, Ekvador ve Brezilya'da başta olmak üzere Latin Amerika'dakilerden daha yüksek olduğu sayının söyleniyor ama tabii Amazon'dakinin durumu biyolojik çeşitlilik barındırması filan açısından dünyanın en olağanüstü hali. Thomas Lovejoy'un da söylediği gibi 55 yıldan beri Profesör Lovejoy bu konuda araştırma yapıyor ve diyor ki dünyadaki bütün biyolojik çeşitliliğin en büyük oranı kesinlikle Brezilya'daki orman, yağmur ormanlarından geliyor ve bu giderse bütün hayat da çöker diyor ve bu konuda dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük uzman sayılıyor kendisi Lovejoy. O söylüyorsa durum
vahim.
Çok vahim.
Üstelik hatırlarsınız Ömer abi, birkaç hafta öncesinde birkaç tane rapor çıktı. Onları da buradan seslendirdik. İklim değişikliği için bize zaman kazandıracak en önemli unsurun ağaç dikmek olduğu üzerine, karbon depolama kapasiteleriyle hızlı bir gezegende ağaçlandırmanın, ağaca müsait alanların ağaçlandırılmasıyla atmosferdeki karbonun yaklaşık 1/3'ünü depolanabileceğini ve bunun da bize ciddi bir zaman kazandıracağı yönünde bir rapordu.
Tam o Zürih Üniversitesi'nden çıkan rapordan bahsediyoruz.
Evet. 5 trilyon civarında ağaç dikmek gerekiyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ona tam o rapordan sonra yangınlar başladı gezegenimizin her tarafında, her noktasında. Ağaca daha fazla ihtiyaç duyarken hayatımızdan karbonu bırakıp gitmeye başladı
ama
ağaçlar.
Ama o araştırma da aynı zamanda çok fazla tartışmaya söz konusu sebebiyet verdi.
Çok yeni var. Çok
yani
yeni
herhangi var. Bir şekilde küresel iklim değişikliğine, fosil yakıtlarında ortaya çıkan o zararından bahsetmeden ve bu fizibilitesi yapılmadan ne kadar ağacın dikileceği söyleniyor ama bu ağacın hangi mevsim şartları altında yetişebileceği ve yaşayabileceği ve aynı zamanda o suya ihtiyacı ne şekilde karşılanacağı söylenmiyor. Yani kendi üniversitesi içerisinden de bu araştırmayla alakalı epey bir eleştiriler almış hazırlayan ekip. Ve şey olarak söyleniyor. Bu ağaçları bu şekilde hemen dikersek var olan ağaçların da zaten az kalmış olan suyu doğrudan bu yeni ağaçlar tarafından çekilecek. Belirli bir su sorunu ortaya çıkacak. İkinci olarak da bunlar kurulduğu zaman, bu ağaçlar yapılmaya başlandığı zaman yanıyorlar. Mesela Kaliforniya'daki geçtiğimiz seneki orman yangının ardından Yeni dikilmiş ağaçların olduğu bölge büyük bir sel suları altında kalmasıyla beraber yaşanan felakette tamamen gitmiş olduğundan bahsediliyor. Geçtiğimiz hafta İzmir'de çıkan ikinci yangında da yeniden yeşillendirme, yeniden ağaçlandırma alanında orman yangını çıktığından bahsediliyor. Yakın tarihe baktığımız zaman 1-2 sene öncesine kadar sürekli yeniden yeşertilmeye çalışılan, ağaçlandırılmaya çalışılan bölgelerde çıkan orman yangınlarından bahsediliyor.
Yani yangın her yerden çıkıyor. Yeniden ağaçlandırma ya da eski orman, yaşlı orman. Bu fark etmiyor.
Evet.
Ayrıca elimizdeki bilgi ve teknik bizim nereye ağaç dikmemiz, hangi ağaç dikmemiz, hangi ağacı dikmemizi, nasıl bir şekilde orayı orman haline getireceğimizi söyleyebilecek yeterlilikte. Yani biz Türkiye'de gidip Konya'yı ağaçlandırmayacağız, Konya'ya çam dikmeyeceğiz ağaçlandırmadan bahsederken. Hangi ağacın nereye dikileceği çok gayet net. Evet. Nerede doğanın ağaç yaptığı ve bizim oradaki ağacı yok ettiğimiz. Raporda zaten ağaçlandırılmaya müsait alanlardan bahsediliyordu. Yani demek ki müsait olmayan alanlar da gezegenimizde var. Evet. Yani bütün bunların söylediklerinin hepsine katılıyorum. Bütün bunların hepsinin inanılmaz derecede zararlı olabilecek kötü yöntemleri de var. Ama sonuç itibariyle bildiğimiz bir gerçek de var ki en büyük karbonu tutan canlılardan bir tanesi de ağaç. Hani bunu makul, mantıklı ve bilimsel gerçeklere ve doğanın gerçeklerine uygun bir şekilde yapabilirsek evet önemli bir şey. Ama dediğin doğru, şu da çok saçma bir şey. Bizim bütün yaptığımız eylemlerin sonuçlarını sorumluluğunu getirip ağaca yüklemek de yanlış. Yani biz karbonu salmaya devam edelim ama ağaç depolasın, bizi kurtarsın mantığı doğru bir mantık değil. Ama biz kendimizi şu anda denize düşmüş ve yılana sarılan bir canlı gibi görmek durumundayız,
evet, burada
sanki.
Burada bir mantık problemi de var aslında. Yani ısrarla görmezden geldiğimiz nokta şu. Yani ağaç dikmek, hele böyle trilyonlarca ağaç dikmek, yerini seçmek ve bunun için işte istihdam kullanmak, tohumları, fideleri bulmak, dikmeleri filan ciddi bir iş. Oysa doğrudan doğruya eldeki fosil yakıtların toprak altında bırakılması, işte kömürü yerin altında bırakmak, yeni petrol boru hatları inşa edip onları şey yapmamak yerine petrolü olduğu gibi bırakmak çok daha basit. Ama bunu yapamıyoruz.
Ve algıda da bir problem yaratıldığını düşünüyorum bu tip araştırmalar ve haberler sayesinde. Yani mevcut tüketim alışkanlıklarımıza devam edeceğiz. Et üzerinden, yakıtlar üzerinden, fosil yakıtlar üzerinden aynı şekilde devam edeceğiz. Ve ağaç dikerek bu sorunu ortadan kaldırabileceğiz gibi bir algı oluşmaya başlanıyor.
Yok,
çünkü bu konuyla alakalı çıkan haberlerin bir kısmında, büyük bir kısmında iklim değişikliğinden bahsediliyor. İklim değişikliğini durdurmak için en etkili yol olarak ağaç dikiminden bahsediliyor. Ama fosil yakıt endüstrisiyle beraber artmakta olan hava sıcaklıkları ve diğer felaketlerin devam edeceğinden ve durmayacağından, katlanarak daha da fazla olacağından bahsetmiyor hiçbir haber kaynağı. Hı-hı. Araştırmada aynı şekilde.
Ya burada problem şu Can, yani sonuçta önümüzde bir çözüm yöntemi var mı? Yani bize gerçekten de bahsedildiği gibi iklim değişikliği konusunda zaman kazandıracak, aklımızı başımıza almamızı. Yani bu şu demek değil, biz bunu yapalım ondan sonra hayatımıza aynen devam edelim şeklinde bir önerme içermiyor bu. Biz bunu yapalım, biraz zaman kazanalım. Çünkü gerçekten gitti, yani zaman kalmadı elimizde. Hani insanların aydınlanmasını bekleyecek bir lüksümüz kalmadı artık bu devirde. Bize zaman kazandırabilecek her şey artık elimizde, bizim kozumuz sayılır. Yani bunu kullanalım, mantıklı bilim ve doğanın gerçekleri çerçevesinde kullanalım.
Bir de bu ağaç dikmenin şeyi var, karbon vergisiyle alakalı olan bağıntısı var. Orada da bir takım işler var. Yani ağaç dikerek aynı şekilde bu işlerden hem gezegendeki şeyi kullanmaya devam edeceksiniz, fosil yakıtları devam edeceksiniz, hem de vergi olarak da düşülecek ağaç dikme gibi organizasyonlarla beraber bunu ortadan kaldırmaya çalışacaksınız gibi çeşitli alengirli oyunlar da var galiba.
Normal koşullarda Can, ben ağaç dikmeye karşıyım.
Öyle mi?
Evet, ağaçlandırmaya karşıyım. Çünkü mesela bizim İzmir'deki ormanlar yandı. Değil mi? Şimdi konuşulan şey şu, çevrecilik ve doğa adına burayı hemen ağaçlandırılacağız. Basın bültenleri geliyor. Sadece kızılçam ekmeyelim. Bu çıradır, yanıyor, kolay yanıyor. Onun yerine işte çitlenbik ağacı da ekelim. Yangına daha dayanıklı bilmem ne ağacı da ekelim. Ben buna tamamen karşıyım mesela. Olması gereken şey doğanın orada kendi kendine yeniden orman yapmasını beklemek. Yani sizin Oraya gidip dikeceğiniz bir bacak boyundaki herhangi bir ağaç, onun altında yeşeren bir bitkinin gelişimini etkiliyor. Onun altındaki bir böceği, onun altındaki bir kuş yuvası, taşın altındaki kertenkeleyi etkiliyor. Dolayısıyla doğru olan bir orman olabilmesi, sağlıklı bir ekosistem olarak işleyebilmesi için oranın etrafını çevirip 2 yıl kendi haline bırakmak.
Evet.
Bu kadar. Zaten Akdeniz iklimindeki ağaçların yayılma stratejisi ormandır.
Maraş'ta olduğu gibi mesela Kıbrıs'taki bırakıldıktan sonra nasıl yaşardı ve kendi tabiatına dönmüş olan
aynen.
bir şehir orası.
Kızılçam'ın geliştirdiği evrimsel süreçte bir özellik var. Kızılçam kozaları ateşte patlayıp etrafa saçılıp tohum saçıyor. Ve orman bu şekilde kendini yeniliyor ve gençleştiriyor. Dolayısıyla mesela yangın çıkmasa dahi bizim Akdeniz bölgesinde bazı noktalarda kontrollü yangınlar çıkarıp yakmamız lazım ormanı. Yani çok tuhaf şeyler söylüyorum ama bunlar gerçekler. Yakmamız lazım ki orman orada kendini dağıtsın ve gençleştirsin. Bunu yapıyorlar da zaten uzmanlar. Ama söz konusu olan doğanın yani ormanın sağlığı açısından, ormanın genişlemesi ve gençleşmesi açısından yapılan bir işlemden bahsediyorum ben. Gidip ormanı yaktım oley, ormanın öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani doğanın kendi dengesini koruyaraktan bunu yapmaktan bahsediyorum.
Evet.
Dolayısıyla bana kalırsa İzmir'deki o yanan alanı çevireceksin etrafını. 2 yıl kimseyi sokmayacaksın, o kadar. Orada yeryüzünün en sağlıklı ormanı, bitkisiyle, böceğiyle, kuşuyla, alttan gelen çalısıyla neyse, doğa ne veriyorsa orada, onunla beraber büyümesi, gelişmesi. Ben bunu şunun için söylüyorum. Elimizde çok fazla bir şey kalmamış olabilir. Gerçekten mesela şu anda bütün gezegenin karbona dayalı endüstrisini bir anda dönüştürmek, 10 yıl içinde dönüştürmek, 20 yıl içinde dönüştürmek mümkün olmayabilir belki. Keşke olsa, mücadelemiz bunun için. Bu sadece bize bir nefes alma zamanı kazandırabilecek bir şey ise bile, bunun denenmesi gerektiği ya da bunun ciddiye alınması ya da nasıl yapılması gerektiği konusunda daha da ciddi kafa yorulması,
evet, ama bu business,
gerektiği düşüncesinde.
Business as usual.
Evet, şimdi yani işler böyle gelmiş, böyle gider. Hı. İş kelimesini de özellikle vurguluyorum çünkü business, yani iş, ticaret ve endüstriden bahsediyoruz. Şimdi buradaki temel tartışmamız gereken noktalardan bir tanesi de bana sorarsanız bu zaman kazanmak meselesini şeyle yapamayız. Yani bu fosil yakıtları kullanmaya bu şekilde devam ederek, hatta bu şekilde değil, hiç devam etmeden bitirmek lazım. Aksi takdirde zaman kazanmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü mesela hayvancılık endüstrisi için işte işler böyle gelmiş böyle giderin bir en tipik uzantısı yani et yemeye ve mandıra ürünlerini tüketmeye devam etmek için bütün ormanların zaten yakılması yoluna gidiliyor. Hı hı. İstediğin kadar yeni orman yak, yerine koy ağaç. Bunu şey yapmadığın sürece çiftçiler zaten bu işte uğraşan tarım endüstrisi yakıyorlar zaten ve kesiyorlar ormanları ki hayvancılık için yer açılabilsin kendisine diye. Brezilya'da olup biten bu. Mesela çok yeni bir haber var zaten. Bayağı uyarıda bulunmuşlar. Bolsonaro yeterince fazla tahrip etmiyormuş gibi. Çiftçiler, hayvancılık endüstrisi özellikle ateş günü, yangın günü ilan etmişler. Bu uyarılar gelmiş zaten hükümete, dünyaya. Fakat uyarlanmamış. Yani eğer bu hayvancılık endüstrisini durdurmazsak, petrol, doğal gaz endüstrisini, enerjisini durdurmazsak ve yenilenebilir enerjiye hızla geçmezsek, istediğimiz kadar vakit kazanmak için yeni yananların yerine trilyonlarca ağaç dikelim, bunu önlememize imkan ve ihtimal yok.
Zaten şöyle Ömer abi, önlemek değil. Yani bunu yapalım da kurtulalım, o hayatımıza devam edelim şeklinde bir durum değil. Yani bunu yapalım, atmosfere saldığımız karbonun 1/3'ünü depolayabiliyoruz bu yöntemle. Bu bize hatalarımızı düzeltmek adına önemli bir zaman kazandırıyor şeklinde bir yaklaşım, bir önerme bu. Düşündüğümde hani şöyle bakıyorum ben şimdi. Yeryüzünde bütün insanları en kolay bir araya getirebilecek şey, bir arada bir amaca yöneltebilecek şey bu iklim değişikliği ile ilgili konuda. İşte yapamıyoruz. Yani insanlar etten vazgeçemiyor, petrolden vazgeçemiyor, evdeki konforundan vazgeçemiyor.
Geçmek
insanlar. Tam zorundayız ama olmuyor işte. Yani
olmak
bak,
zorunda.
200 yıldır atmosferi bu hale getirdik. Yaşam biçimimizin en ufak bir şeyini değiştirmiyoruz. Yani akşam oturup böyle televizyonda yanan ormanı izliyoruz, ahvah yapıyoruz, içimiz acıyor ama ertesi gün o ormanı yakan hayat biçimine devam ediyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. İşe gidiyoruz, arabamıza biniyoruz, bilmem ne oluyor, şu oluyor,
i̇şte
bu oluyor.
İşte mücadele de bunu değiştirmek için.
Bunu değiştirmek için böyle uzun eğitimler yapıp yeni nesilleri bununla bilmem ne yapıp falan filan. Bu kadar bir zamanımız kaldığını
yok,
düşünmüyorum.
Yok, doğrudan mücadele işte 20 Eylül.
Aynen, böyle bir zaman kaldığın, böyle bir lüksümüz kalmadı yani artık böyle. Dolayısıyla bize zaman kazandırabilecek her şeyin, çünkü yeryüzünde insanları en kolay organize edebildiğimiz, insanların çevre ve doğayla ilişkiyi en kolay kurabildiği şey ağaç. İşte geçenlerde sürekli şeylerde okuyoruz haberlerde. İşte bilmem Hindistan'da kaç milyon ağaç dikildi. Endonezya'da bilmem kaç milyon ağaç dikildi. Sudan'da bilmem kaç milyon. İnsanlar ağaç üzerinden organize olabiliyorlar. Ben bu sadece kurtuluş yöntemimizdir demiyorum. Zaten dediğim gibi karşıyım da aslında normalde. Evet. Doğa bir yerde orman yapacaksa, ağaç yapacaksa bunu kendi kendine yapar. Ben onundan daha iyi bilmiyorum. Dolayısıyla ağaçlandırmak doğa dostu bir yöntem değil benim için aslında. Ama son çare olarak düşünülebilecek yöntemlerden biri olarak geliyor bana.
Bu tabii yapılsın ama evet, taban yapasın. Hareketleri devam etmek zorunda.
Evet, çünkü yani zaman kazanmakla zaman kaybetmek arasında da ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum.
Ya bu
çünkü
mesela çok ciddi bir taban hareketi sağlayabilir Ömer abi.
Yani yıllardır böyle bir taban hareketi
Türkiye'de de böyle. Dikkat hayır, edin, söz konusu ağaç olunca hayır, siyaset ortadan kalkıyor. Herkes
mümkün değil.
Bir
mümkün
araya
değil.
Geliyor.
Asıl siyasi hareket lazım. Yani taban hareketinden kastettiğim siyasi karar alıcıları. Bolsonaro'yu da, Erdoğan'ı da, bilmem Macron'u da, olabilecek herkesi.
Ben artık bunu aşmamız
Erdoğan'da
gerektiğini düşünüyorum.
Bu şeye zorlamak
açıkçası.
Yok.
Yani Erdoğan'ın insafına, Macron'un insafına, bilmem Brezilya Başbakanı'nın tuhaf açıklamalarına ve onun kişiliğine bırakılacak kadar
Yücel,
şey,
anlatamadım galiba. Yanlış izah ettim. Evet. Bir kez daha söyleyeyim. İnsafına değil. Evet. Onları zorlamaktan bahsediyorum.
Baskı yaratmak.
Baskı aynen, yaratmak onlar üzerine. Siyaset bu demektir ve taban hareketi bu demektir. Greta'nın ve diğerlerin bütün Extinction Rebellion'ın, yok oluş hareket isyanının da yaptığı tek şey bu zaten. Ya da Amerika'da şeydeki
Sunrise
yeşil
Movement.
yeni düzen, Sunrise Movement, yani gün ışığı hareketinin de yaptı. Bunu yapabilirsek yapılabilir diyor. Yapamazsak da istediğimiz kadar ağaçlar dikerek istediğimiz kadar zaman kazanalım, mümkün değil yetişmek.
Ben burada tam sizden ayrılıyorum Ömer abi. Çok az zamanımız kaldı. Birkaç cümle söyleyip kapatacağım. Ben artık siyasilerden bir şey beklememeniz gerektiği taraftarıyım. Yani bugüne kadar bekledik. Siyaset insanları bölen, ayrıştıran, parçalayan bir şey. Oysa doğa daha siyaset üstü bir konu olarak ele aldığında insanları bir araya getiren bir konu olarak önümüze çıkıyor. Bakın mesela zeytin yasası çıkaramadılar. Ağaç olduğu için çıkaramadılar. Yani kimsenin de bir talebi yok siyasetten. Kesemezsiniz diyor, bitiyor yani.
İşte bu siyasetin ta kendisi bu zaten.
Ben böyle bir siyaset anlayışından işte bahsediyorum. Tamam, yani yoksa işte bilmem ondan talep edelim, o onu imzalasın.
Talep
bitti
değil,
bunlar
değil.
Yani.
İlan, deklarasyon.
Evet, deklarasyon. Peki.
Önümüzdeki hafta ama görüşmek
güzel
üzere.
Güzel konu, bu konu tartışmaya evet, devam edelim. Hoşçakalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi.
Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.
Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil.
Açık Radyo program destekçisi olun.
Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.